Çınaraltı Kahvesi. Zeynep Kesler. İki katlı ahşap evlerin birbirine gölge yaptığı, Arnavut kaldırımlı taş sokaklarında matem havasında yürürdü herkes. Hala Balkanlardan gelen göçlerin ve savaşın getirdiği perişanlığın izleri vardı 1887 senesinin İstanbul'unda. Sokaktan geçen çarşaflı hanımların feracelerinin renginin solukluğu, ellerini tuttukları yavrucakların dizlerindeki kat kat atılmış yamaların çokluğu, her köşe başında direnen kör ve topal insanların acizliği iyice gözümüze sokuyordu bu hali. İnsanların hali neyse, şehirlerinin ve ülkelerinin hali de öyleydi. Osmanlı'nın incisinin ışıltısı, fakirleşen, hastalanan, göç eden ve yitirilen insanların gölgesinde kalmıştı. 200 yıl önce olsa yeşeren asma dallarına, erguvan kokularına, boğazın mavisine, salınan dilbere ve laleye beyitler yazılırdı. Şu dönemde üzerini örten soluk bir gri renk yüzünden güzelliklerini gösteremeden bekliyordu bin yılın başkenti. Başkentin sokaklarında günler acılara alışarak sıradanlaşıyor, fakirleşen halkın kılığı kıyafeti garipsenmiyordu artık. Şehirde seyyar satıcıların sesleri dışında bir canlanma varsa eğer, ya bir jurnal sonrası ihbar edilenler kovalanıyordur, ya da bir hırsız atlamıştır bir köşkün bahçesinden, ya da yeni bir payitaht haberinin uğuldamasındandır. Yeni havadisler önce ev hizmetine giden gündelikçilerden başlar. Cami avlularında sabahtan akşama kadar bir kahve içerek pinekleyen yaşlıların lakırdısı oluverir, köşe başındaki dilenciyle ayakkabı boyacısı atışmasına döner sonra. Günlerce sürer etkisi. Bir bakarsınız meyhanelerde sarhoş kahkahalar eşliğinde taklitle canlanır. Belki bir zaman sonra şehir efsanesi ya da meşhur bir deyimin sebebi oluverir. Bugün de öyle bir yeni havadisin etkisine girmişti koca şehrin havası. Sokakta yavaş yavaş ilerledikçe lafın başını 9 yaşındaki gazeteciden, ortasını faytoncudan, sonunuysa Çınaraltı kahvesine geldiğimde öğrenmiştim. Daha yeni Balkan Harbi'nden çıkmış ve daha yeni cephelere asker sevkiyatı yapılacağı ayağın olmuş bir dönemde garip söylenti İstanbul'da yayılır olmuştu. Ben tam da kahvenin gediklisi Kulaksız Hasan denilen kabadayıyla eski memur emeklisi Memduh Bey'in ateşli münakaşasının ortasında duyduğum 10.000 altın lafıyla sarsılmıştım. Düşünüyorum da kaç ev alınırdı o parayla? 200 mü, 250 mi? Yeni bir yetimhaneyle hastane yaptırılırdı, ordu için yeni silahlar alınırdı. O parayla Avrupa'ya olan borç ödenirdi. Aklımdan geçeni bilmiş gibi Kulaksız da sayıyor, döküyordu işte.
Bire nedir bu paranın gittiği şey? 10.000 altın diyorlar. Lois denilen adama hibe edilecekmiş. Hem de parayı bizim tıbbi okulunun müderrisi Zoelos Paşa ile bir doktor ve bir baytar götürecekmiş. Sanki Paris'i satın almaya gidecekler. Ben o parayla değil Paris'i Fransa'ya alırdım.
Tam küfür edeceği sırada başını iki yana sallayıp
tövbe tövbe, aşı öğrenmeye gideceklermiş güya. Git Edirne'ye, bizim mahalledeki yaşlı koca karı öğretsin sana. Fransa'da ceviz kabuğunda değil de parfüm şişesinde mi sürüyorlar acep? İlla bir yenilik icat edecekler, illa bir yenilik icat edecekler, illa olmaz işlere para dökecekler. O kadar para hazinede varsa eğer ver fakir fukaraya.
Az biraz yutkunup devam ediyordu. Etrafında uyaranlar vardı. Aman hafiyeler var, az biraz sessiz olun, başımızı yakmayın. Abdülhamit Han'ın meşhur hafiyeleri. Alıverirler de 40 falakaya yatırıverirler de alimallah. Bazen de hırpalayıp 2 gün aç susuz mahzende tutar, korkutup salıverirlerdi. Bir müddet devam eden münakaşada tek başına kalan Memduh Bey'in aman efendim ilimdir, peygamberin hadisidir gibi açıklamaları ne Kulaksız'ı ne de ahaliyi tatmin etmedi. Sakinliğini bozmadan üslubunca konuşmasını takdir ettim içimden. Kolay mı onca millete karşı hepimizin yanlış dediğine doğru gözüyle bakıp inanmaya devam etmek ve müdafaa etmek. Her tartışmanın durulma saati vardır elbette. O vakit geldiğinde sokuldum yanına Memduh Bey'in. En baştan anlatmaya başladı. Benden anlayış ve destek bekleyerek. Her zaman böyle payitahtla ilgili şeyler atılıp tutulur bu kahvehanede. Birçoğu gerçek çıkmaz, lakin bu sefer olayın gerçekliği su götürmez. Yarbay Hüseyin Remzi Bey'in çamaşırcısı duymuş evin beslemesi Çinli Fadime'den, bildin mi? Hani muhacir hastanesinin başhekimi. Pek sevilen bir hekim kendisi. Bakmadığı hasta kalmamıştır İstanbul'da. Nasıl da ismini zelin duruma sokuyorlar adamın. Çamaşırcının dediğine göre aşı ve mikrop araştırmak için göreve gideceklermiş. Fransa'da bir klinikte çalışma yapan Lois Efendi mektup yazmış bizim Abdülhamit Han'a. Dürbüne benzer bir aletin içinden görünen bu yaratıklara inanç ve aşı getirmek içinmiş para. Aslında teklifi ilk önce İstanbul'da çalışma yapmak şartıyla kabul ederim demiş padişahımız. Lakin kabul görmeyince teklifi yalnız 3 hekime her şeyi öğretmek şartıyla 10 bin altını vermeyi önermiş. Lois Efendi kabul edince müderris Suerus Paşa ile beraber hekim Hüseyin Remzi'ye ve Baytar Hüseyin Hüsnü Bey'e Paris'e gitme görevi vermiş zat-ı şahaneleri. Her iki hekim de vatan müptelası, ilim aşığı insanlar. Tıbbiyede hocalık da yapmaktalar. Kuduz belasından kurtulmak için bu Fransız Lois Efendi aşı benzeri bir ilaç peşindeymiş. Başka hastalıkların da peşinde olmadığını kim bilebilir? Öyle bir ilim şu an İstanbul'da olsa, bulaşıcı hastalıkların defi için hacı hocalara muska yazmaya gidilmez, binlerce insan koleradan, tifodan ölmez, yaralı askerlerimiz tez zamanda ayağa kalkmaz mıydı? Sadece insan da değil, hayvanat için de aşılama araştırıyormuş Lois Efendi. Velhasıl Baytar Hüseyin Remzi ve Hüseyin Hüsnü Bey'in salonda yaptıkları konuşmayı pür dikkat dinlemiş Fadime. Kelimesi kelimesine şaşmadan anlattığına yemin billah içmiş çamaşırcı kadına. Bunları başka kim bilir kimlere anlattı. Baksana şu kahvehane milletinin ağzının köpüklenerek laf saymalarına. Ne anlasın cahil cuhela? Bir cevap bekliyordu benden. İki arada bir derede kalmış zihnim taraf seçemiyordu. Paranın büyüklüğü, milletin yoksulluğu ve bilmediğim tıbbi şeyler vardı. O nasıl içinden geçeni söylediyse ben de içimden geçeni söylemekte beis görmeyecektim. Memduh Bey, vallahi sabahtan bu yana duyduğum lakırdı bini geçti. Gel gelelim 10.000 altını duyunca söylenenlere hak vermek gerekmez mi? Son 5 yılda sokaklarda yarı çıplak koşturan çocukları görmez misin? Direnenlerin sayısı 2 kat arttı. Pazarda manavda fiyatlar uçmuş. Hele Rus harbinden sonra yüz binlerce muhacirin bu sokaklarda birçoğu soğuktan donmuştu. Birçoğu koleradan ölmüştü. Geride kalan evlatlar mahzun kalmadı mı? Lakin bize batıdan ne fayda geldi şimdiye kadar? Kulaksızın dediği gibi ev alınırdı, toprak alınırdı, iş sahibi yapılırdı onca millet. Bütün bunlara bir çare bulmazken sen aşı mikrop dersin. Önce açlık, sefalet ve fakirlik mikrobunu öldürmek lazım gelir bence. Bizim tıbbiye mektebi ne duruyor o vakit, neden açıldı? Bari parayı onlara verselerdi de para Müslüman halkın kursağında kalsaydı. Oturduğumuz masaya fesini koydu ve terini sildi mendiliyle. Sakinliğini ha bozdu ha bozacak sanıyordum fakat kendine güvenli, rahat tavrını bozmadan devam etti Memduh Bey. Bak, bu dediklerine ben de katılıyorum. Zaten bunları asla inkar etmiyorum. Bütün bunlar birbirini takip eden bir zincir. Sende ilim olmaz, gider ilim için Avrupa'ya para verirsin. Avrupa zengin olur, ilme yatırım yapar, orduya yatırım yapar, fabrikaya yatırım yapar ve sen daha çok bütün bu yapamadıklarına para verirsin. Savaş açarlar, kaybedersin. Halk sokaklarda kalır, daha çok fakirleşirsin. Sen fakirleştikçe onlar zenginleşir. Orduyu düşün. Onlardaki silah yenilikleri bizde olsaydı eğer, bizim yenilgimizde sonuçlanır mıydı savaşlar? Fabrikaları düşün, yaptıkları endüstri devrimlerini düşün. Bizde daha evvel araştırıp sahip olsaydık ilme, daha zengin bir ülke olmaz mıydık? Bu memlekete ta seneler önce matbaanın gelmesi bile sorun oldu. Ordunun yenilenmesi sorun oldu. Yeni üniversitelerin açılması sorun oldu. İlerlemeyi en başından kaçırdık biz üstadım. Elbet sen de aşı diye bir şey duydun. Çiçek hastalığı geçiren inekleri sağan kızların ellerinde küçük bir yara dışında başka belirti görülmemesinin hikmetini araştıran insanlar ilk aşı tekniğini bulmuşlardır. İltihap toplayan yaradan bir örnek alınıp güneşte kurutulur ve ceviz kabuğuna konulur, sonra da iğneyle çizilen deriye sürülürdü. Neredeyse her mahallede aşı yapan bir koca karı vardı. Kulaksızın da bahsettiği bu kadınlar, salgın haberleri çıkmaya başladı mı etrafta kapı kapı dolaşıp aşılarlardı milleti. Bu teknik nasıl oldu da Avrupa'ya gitti sana onu da söyleyeyim mi? 1717 senesinde İngiliz sefaretinde büyükelçinin karısı Edirne'deki sarayda Türklerin yaptığı bu aşı uygulamasını görüyor ve mektupla yazıyor Londra'ya. Kraliyet ailesi neredeyse çiçek hastalığı yüzünden yok olmak üzereyken ve Londra'da büyük salgınlar yaşanırken kimse aşı denilen şeye itibar etmiyor önceleri. Papazlar ve rahipler şeytanın bir emaresi sayıyor hastalığı ve günah yaşayan kullarını Allah'ın cezalandırması fetvalarını yayıyorlar, doktorlar bile aşı tekniğinden korkuyorlardı. Bu şekilde bu tekniği birkaç kişiye yalvar yakar uygulamak için bir doktorla anlaşan kadın, başarısını kanıtladı ve durumdan haberdar olan kraliyet ailesi, önce mahkumlar üzerinde denenmek şartıyla kabul etti aşılamayı. O zaman da mahkumlar serbest ve sağlıklı, dışarıdaki insanlar hasta ve ölümün pençesinde kaldılar. Aşı uygulaması Almanya ve Fransa'ya da yayıldı. Önce ilim irfan sahibi doktorlar bile inanmıyorken, itiraz ediyorken, sonraları araştırmaya başladılar. Bizim gibi senelerce sadece çiçekle mücadeleyle yetinmediler. Hani az evvel dedin ya, Avrupa'dan bize ne zaman iyi bir şey geldi diye. Haklısın, Avrupa bize tıbbi okulunu geliştirecek tıp kitaplarını bile vermedi. Avrupa menfaati dışında bize bir şey vermedi. O yüzden senin okulunda olmaz bu işler. Oraya gidenler en büyük tıp kitaplarının tercümelerini ya da kopyalarını getirse, bizim öğrenciler de başarılı birer doktor olmaz mı? Lois Efendi sadece kuduz bilgisi vereceğini sanıyor, fakat geliştirdikleri ilim kültürünün birçoğunu nakledeceğini bilmiyor ya da umursamayacak kadar para lazım olmalı ona. Şimdi bu anlattıklarımı kafanda süz ve bir de tersinden düşün. Ya aşısını bindikleri bir mikrobu yayarak, savaş açmadan Müslüman tebaayı yok etmeyi akıl ederse bu Avrupalı ve sen kırılıp geçerken onlara hiçbir şey olmazsa ne olur? Her treni kaçırdık, bari bu treni kaçırmayalım üstadım. İngiliz rahipler gibi bağnaz olmayı bırakın. Bizim kurtuluşumuz ancak bilimde olmalı. Gönderilen hekimler geldiklerinde bir aşı evi kursalar mesela. Şu an sadece Avrupa'da ve Amerika'da olan gibi. Osmanlı Devleti bütün Asya ve Afrika kıtasına gönderecek kadar aşı üretse. Hayal sayma dediklerimi. Hayal olmazsa gerçek olmaz ki. Velhasıl kelam biz ancak bu hayalle yetişebiliriz makineleşmiş bir Avrupa'ya ve ancak ayakta kalırız vatanımızda. Dedikleri doğruydu. Fakat o para çok büyüktü. 3 kişinin bilgisine sunulan bir çarenin fiyatı 10.000 altın ediyordu. Ya üretilip şişelendiğinde ve binlerce insanın sağlığına kavuştuğunda ne kadar ederdi? Öksüz ve yetimlerin kucaklayacağı bir baba, bir ana ne kadar ediyorsa, çocukları ölen anaların feryatlarının dinmesi ne kadar ediyorsa, hayvanları ölen çiftçinin yaşadığı çaresizliğe çare ne kadar ediyorsa, o kadar ederdi. Yeni yeni dinlenen uygar dünyada Osmanlı'yı fakirleştirip insanlarını sefil yapan şey, endüstri devrimini kaçırmak olmuştu. Bari sağlık devrimini kaçırmadan bu trene binsek ya. Bu en doğru karardı. Biz böyle derin derin konuşurken etrafta kim gelmiş kim gitmiş göremedik. Meğer yüzbaşı Lütfi Paşa bizim arkamıza çekmiş bir sandalye bizi dinlemekteymiş. En son sözü söyleyince Memduh Bey'in lafının arkasından devamını getirdi gür sesiyle. Her evde sıtmadan, kuş palazından, kuduzdan veya koleradan ölen vardır. İlacını bilsen gidip alırsın değil mi? Sırf çare olsun diye cinci hocalara okutursun kendini. Kedi tırnağını ya da yılan derisini koyarsın koynuna ilaç diye. Biz hastalığı adıyla bildik, öcü diye bildik de kimliğiyle bilemedik. Dünyada bilmediğimiz bin bir çeşit canlı var, öyle değil mi? Neden bunlardan biri mikrop olmasın? Göremediğin Allah'a inanıyorsun da mikroba neden inanmıyorsun? Hastalığın sebebini bilirsen eğer, çaresine de kavuşmaz mısın? Sen anlatmıştın Ali Efendi. Trakya'da çiftlikte 800 koyun bir gecede telef oldu diye. Bu memlekette saysan bu telef olan koyunları, 10 bin altından fazla etmez mi? Birkaç sene evvel sokaklarda ölüp giden insancıkların bir ilacı olsaydı verilmez miydi? Kaç altın ederdi hepsi? Anasız çocukların anası, para versen de ölünce dönmüyor ama hastalığa çare varken ölümden dönüyor. Efendiler, zamanında matbaaya, telgrafa karşı olan da vardı. Şeytan işi, Allah çarpacak diyenler vardı. Biz geri durdukça mizan bizi ezmekte, yok etmekte. Bırakın artık cehaleti savunmayı. Eski zamanların Ebu Cehil'i olmayın. Benim elimde eğer olsaydı ilacı, aşısı, ölmeden evvel vatan evlatlarına vermekten çekinmezdim. Siz de büyütmeyin bu parayı. Ölmekten kurtulan her Müslüman buna değer. Savaş meydanlarında bizden, hastane içlerinde canla başla mücadele eden insanların sizden daha çok acı ve keder gördüğü mübalağasız kesin. Hem tıbbiye öğrencilerine hocalık edip, hem de gitmediği, bakmadığı hasta yok İstanbul'da. Bundan sonra bu hekimler hakkında ve getirecekleri ilim hakkında konuşan olursa, Abdülhamit Han'ın hafiyelerine jurnallemeden evvel haddini bildirir ve öyle veririm ellerine. Bu da böyle binine. Kahveci, bir köpüklü kahve yap bakalım Memduh Bey'le ikimize.